Ayrım 18.
Dama. Hemen her yaşta çok samimi olduğumuz bir arkadaşımız vardır. Ondan en yakın arkadaşım diye söz ederiz. Hayatımızın sonuna kadar arkadaş kalacağımızı sanırız. Oysa çeşitli yaşlarda bu ikinci kişi değişir. Yerlerini yenileri alır. Bir zamanlar hemen hemen hiç ayrılmadığımız, içtiğimiz su ayrı gitmeyen en yakın, en samimi olduğumuz bu arkadaşlarımızla bağlarımız gevşemeye başlar. Görüşmeler seyrekleşir. Sonra da çoğu kez olduğu gibi tamamen biter. Onun yerine zamanla bir başkası geçer. Onun yerine de bir başkası. Değişen yaşların eğilimlerine, yönelimlerine, beklentilerine göre bu arkadaşların kişilikleri, özellikleri de değişir. Sonra bir gün gelir, artık hiç yeni arkadaşımız olamayacak yaşa geliriz. Bir sürü tanıdık ahbap edinebiliriz ama derin dostluklar kurabilmek için eskisi kadar genç değilizdir artık. Bunu anlamak, yaşamdan alabileceklerimiz konusunda bazı sınırlara ulaşmış olduğumuzu anlamak, içimizde derin bir sızı yaratır. Hayat bundan böyle bizim bildiğimiz, alıştığımız hayat değildir. Başkalaşmış bir hayattır. Günden günde bize artık pek yer olmadığını anladığımız bir hayat haline gelmeye başlar. Kendi hayatımızı bir yabancı gibi yaşamaya başlarız. İlkokulda en yakın arkadaşımdı. Lise sona kadar birlikteydik. Hep aynı sınıflarda okuduk. Hep aynı sıralarda yan yana oturduk. Hep hayatımız birlikte geçecek sandık. Akıllıydı, matematikte çok iyiydi. Biraz hantaldı, boğazına düşkündü. Soğukkanlı, ağır başlıydı. Bana güven verirdi onunla birlikte olmak. O yaşta bize güç gelen kimi meseleleri büyüklere özgü bir sağduyu ve sükunetle çözerdi. Bulunduğu hemen her yerde varlığıyla kendiliğinden bir ağırlık kazanırdı. Birçok konuda ona akıl danışırdım. Neredeyse ona danışmadan hiçbir şey yapamaz olduğum dönemlerim olmuştur. O hemen herkesin o yaşlarda olabilecek en çeşit sırrını bilirken kimse onun herhangi bir şeyini bilmezdi. Sanki bir hayatı yoktu da yalnızca düşünceleri vardı. Aşkı çok saçma bulurdu. Hiçbir zaman aşık olmayacağını söylerdi. Kızlara fazla yüz vermemek gerektiğini savunurdu. Üniversiteyi bitirir bitirmez askere gideceğini, döner dönmez ailesinin de uygun gördüğü biriyle evleneceğini söylerdi. Babası gibi doktor olacaktı. İki çocuktan fazla yapmayacaktı. Bütün hayatını planlamıştı. Hem de bizlerin daha yarın ne yapacağımızı bilemediğimiz ilkokul sıralarında. İlkokulu, ortaokulu, liseyi birlikte okuduk. Çoğu kez de aynı sıralarda. Liseyi bitirdikten sonra bir kez olsun yüzünü görmedim onun. Mahalleden taşındılar ve bıçak gibi kesiliverdi arkadaşlığımız. Birbirimizin izini yitirdik. Koca İstanbul'da bir rastlantı sonucu bile karşılaşmadık. Ona ilişkin haberleri hep başkalarından aldım. Bir İslam fanatiği olmuş. Eski arkadaşlarından kimselerle görüşmüyormuş. Siyasi çalkantıların yoğun olduğu, herkesin bir yerlere savrulduğu o dönemde onu İslam'ın saflarında karar kıldıracak neler yaşadı, ne gibi dönüşümlere uğradı, içinde neler olup bitti çok merak ettim. Sık sık yattığım ranzalarda onu düşünürdüm. Sanki onu kazanamadan devrimi falan kazanamazdık. Hepimizin hayatında kurtarmak istediği birileri vardı. Yakınlarımızdan başlardık herkesi eğitmeye, yakın ve uzak akrabalardan, konu komşudan, kahve arkadaşlarından, mahalle esnafından. Birçok insanın boğacak kadar üzerine varırdık o günlerde. Hararetli tartışmalar, herkesin herkesi saflarına kazanmaya seferber olduğu büyük iman çağı. Bazı kereler biriyle konuşurken aslında kafamdaki onunla konuştuğumu fark ederdim. Bir gün karşılaştığımızda nasıl olsa benzer şeyler konuşacak, benzer şeyler tartışacaktık. Onu ikna etmek, saflara kazanmak, çocukluğumdan bir şeyleri kurtarmış olmak demekti. Oysa olmadı. Hiç karşılaşmadık bile. Yıllar geçti. Ondan aldığım haberler giderek seyrekleşti. Şimdi karşılaşsak belki de birbirimize söyleyecek hiçbir şeyimiz kalmamış olduğunu göreceğiz ikimiz de. Ayaküstü edilmiş birkaç sarsak sözden sonra kendi yollarımıza gideceğiz. Sonra üniversite yıllarında bir ikinci arkadaşım oldu. Yine böyle çok yakın olduğum, aynı siyaseti seçtik, aynı kavgalardan geçtik. Yollarımızın usul usul nasıl birbirinden ayrıldığını anlamadık bile. Bizi bir arada tutan harcın nasıl çözüldüğünü ikimiz de hiç fark etmedik. Bir gün bir baktık artık eskisi gibi değiliz. O dönemde çekilmiş bütün fotoğraflarımı o çekmiştir. Fotoğraf en büyük tutkusuydu. Türkiye'deki devrimi resimleyecekti. Günün birinde uluslararası bir fotoğraf sanatçısı olmayı umuyordu. Hayallerine yetmeyen tutkuları zamanla içini acılaştırdı. Bir bankanın kültür dairesinde önemsiz bir görevdeymiş. Yıllar sonra onu görmek için çalıştığı yere gittiğimde tedirgin oldu. Gerçekleşmemiş hayatına tanık istemiyordu. Bir daha aramadım onu, tabii o da beni. Sonra bir diğeri girdi hayatıma, sonra bir diğeri daha. Dama taşı gibi değişiyordu bu ikinciler. Bizler yavaş yavaş kendimizi buluyorduk ya da öyle sanıyorduk. Dönemin gereksinimlerini karşılayan arkadaşlar, arkadaşlıklardı bunlar. Resim çektirmeyi en çok sevdiğimiz yaşların arkadaşlıkları. Şimdi ise yalnızca birbirimizin albümlerinde yaşıyoruz, gün günden sararan fotoğraflarla birlikte. O fotoğraflara baktığımda o zamanki duygularımı anımsamaya çalışıyorum. Tıpkı profesyonel bir oyuncu gibi. O duyguları içimde yeniden yaratıp yaşamaya uğraşıyorum. Bir bakıyorum o resimlerde ne kadar içtenlikle sarılmışız birbirimize. Ya şimdi nerede olduğunu bile bilmediğim biriyle ya da gördüğümde ne zamandır bakışlarımı başka yöne çevirdiğim bir diğeriyle. Ben birçok insandan daha önce geldim bu yere. Bu kutup odasına. Konuşkanlığım, hayata sımsıkı geçirdiğim pençelerim, herkesle geliştirdiğim tanışıklıklar birçoğunuzu yanıtmaya yetiyordu. Kalbimde daha çok yer var sanıyordunuz. Oysa herkesten önce kapatmıştım içimin kepenklerini. Sen bu dama taşlarının sonuncusuydun. En yakın arkadaşım olan son dama taşı. Erken yorgunluk zamanlarımın son taşı. Zamanın çaldığı dama taşlarını ölümün çaldığı dama taşlarıyla değiştirecek yaşlara geliyoruz usul usul. Sen bu taşların sonuncususun. Yalnızca bunu söylemek istedim. Bu hikaye bunun için. Ben bütün arkadaşlıklarımı aşk gibi yaşadım. Belki de bu yüzden kimseyle sahiden arkadaş olmayı beceremedim. Ne siyahları ne beyazları yurt tutamadan karelerin ve oyunların önünde öylece kala kaldım. Resim siyahı. Resimlerindeki ateş sönmüştü. Sergindeki seçkin davetli kalabalığını yararak tek tek uzun uzun resimlerini taramış, kimi zaman aynı resme yeniden dönmüştüm. Yalnızca resimlerinin içinde değil, ilk gençliğimizin birçok gününü birlikte geçirdiğimiz ortak tarihimizde de geziniyordum sanki. Benim büyük bir yazar, senin büyük bir ressam olacağına inandığımız o masum, mutlu gelecek düşlerinin. Şimdiki zamanı sürekli bir ürpertiyle yaşamamıza neden olduğu o tarihlerden şimdiye geçen yollarda yitirilen ya da kazanılanları bu resimlerde, bu resimlerin yan yana dizilişlerinde, sıralanışlarında arıyordum. Ayrıca orada bulunan kalabalıktan kaçmanın da bir yoluydu bu. Resimlerindeki fırtına dinmişti. Her resminle birlikte geçmişten kopup gelen çağrışım selinin altında kalıyordum. Boya, tuval, kağıt, fırça, malzeme almakta güçlük çektiğin günlerin resimlerindeki yüreğin sesi duyulmuyordu bu resimlerde. Yürek susmuştu. Ne zamandır susmuştu. Bana ışığı boşalmış gibi gelen bu tuvallerde geçmişten tanıdık gelen tek şey bir tek senin resimlerinde gördüğüm siyahtı. Resim siyahı bu demiştim o zamanlar. Çok ustalaşmıştın. Fırça vuruşların, bileğinin sağlamlığı tartışılmaz bir ressamla karşı karşıya olduğumuzu söylüyordu bize. Ara renkler yaratmadaki büyük başarın, resimlerinde yarattığın doku, inanılmaz bir ustalıkla resme gömmeyi başardığın saklı figürler, kaynağı belirsiz ışıkların yarattığı tuhaf gölgelenmeler. Çok ustalaşmıştın gerçekten. Ama beni ne rahatsız ediyordu yine de. Bu eski çıplaklığı özlüyor oluşumdan değildi yalnızca. Eski fırtınanı, resimlerindeki ateşi hatta acemiliği. Ustalığına fazla yaslanmış bir ressamın resimleriydi bunlar. Sol elini unutmuş bir ressamın. Sanki bir ressamın değil, bilmediğimiz bir çeşit teknolojinin başarısıydı sergilenen. Koca davetli topluluğu içinde içkiyi, dedikoduyu ve her şeyi bir kenara bırakıp kendimi yalnızca resimlerine vermiş olmam ilgini çekmiş, yanıma sokulmuş, merakını bastırmaya fazla özen gösteren bir sesle sormuştun. Nasıl buldun? İçimde renk yumakları patlamış, gırtlağımda öfke düğümlenmişti. Aslında kavga çıkarmak istiyordum. Ağzıma geleni söylemek, bir zamanlar kendilerine birlikte güldüğümüz ama şimdi sergilerindeki kalabalığı oluşturan şu insanlardan birkaçına da bu vesileyle hakaret etmek istiyordum. Kendimi güçlükle engelledim. Yalnızca hepsini bitirmedim, daha sonra konuşuruz dedim. Yani pek beğenmedin dedi. Sesin aniden metalikleşmiş, zırhlanmıştı. Başımı çevirip gözlerinin içine bakarak yalnızca sonra konuşuruz demiştim dedim. İçimdeki öfkeyi gözlerimdeki azarlamaya indirebilmiştim. Kendimi bu kadar kısabilmiştim ancak. Biri çağırıyormuş da işaretini görmüşsün gibi yaparak uzaklaştın yanımdan. Bu ülkede yazı yazan, resim yapan, kazık kadar olmuş koca adamlardık ve hala böyle boktan numaralarla geçiştiriyorduk gündelik ilişkilerimizin pürüzlü anlarını. Sen ilerilerde bir yerde aynen karikatürlerde çizildikleri gibi olan iki sosyete kokonasına ciddi ciddi bir şeyler anlatırken ben yeniden resimlerine döndüm. Aslında benden daha çok bu insanlara ihtiyacın vardı senin. Parası olanlar onlardı. Büyük galerileri gezenler ve resimlerini satın alanlar onlardı. Sosyal ilişki kurmadaki ustalığın aslında bir çıkar gözetme ustalığıydı. Ben kendi hırçınlığıma, aksiliğime bakarak yıllarca bu yanını uygarlık diye nitelendirdim. Ayrıca bir süredir büyük ve zengin otellere resim seçiyordun artık. Bu yüzden bu sergini diğer birçok ressam da haliyle beğenmiş ve sağda solda övmüş olacaktı. Kimse seni karşısına almak istemezdi bundan böyle. Elinin altında dilediğin gibi kullanabileceğin başkalarının paraları vardı. Sistem kurulmuştu. Gerçeklik böyle belirleniyordu artık. Çıkar ilişkilerinin, beklentilerin, her tür birbirini gözetme zorluklarının sonucunda dolaşıma girmiş her söz, her değerlendirme, her övgü suda yayılan halkalar gibi yayılarak gerçeği belirleyecekti. Gerçeğin ne olduğu değil, nasıl belirlendiği önemliydi artık. Hem bunları düşünüyor, hem bütün bu olumsuz düşüncelerin resmini görmemi engelleyecek kadar nesnelliğimi zedelememesine dikkat etmeye çalışıyordum. Görüşlerim yine de değişmiyordu. Resimlerin sterilize edilmişti adeta. Her şey çok şık bir ambalajın parçasıydı. Fazla tasarlanmıştı. Ayrıca tasarlanmış olduğunu fazlasıyla belli ediyordu. Neredeyse bu tasarının aşamaları okunuyordu resmin katmanlarında. Ustalığına fazlasıyla yaslanır olmuştun. Ben ne çizsem resim olur artık demenin tuzağındaydın. Her tuzağın içinde ikinci bir tuzak vardır ve ne yazık ki hepsi birden kapanır. Sahibinin üzerine kapanır. Yanlış yapma korkusu kuşatmıştı resimlerini. Bu resimler hava almıyordu. Çok şıktı resimlerde, çevresine resimlerle ilişkilendirmek üzere yerleştirdiğin, binbir özenle seçildikleri belli olan çeşitli nesneler, aksesuarlar da. Her şey çok fazla butik işiydi. Resimlerin 80 sonrası dünyasının bir parçası olup çıkmıştı farkında olmasan da, kabul etmesen de. Buralara nasıl gelmiştin? Eski resimlerindeki tuval ürperten gizli ırmaklarına ne olmuştu? Hacmine sığmayan resimlerindeki o diri öfke, dünyanın bütün rüzgarlarının içinden geçen fırtına ne olmuştu? Artık nabız atışları duyulmuyordu resimlerinin. Resim kadar suskun bir sanat için fazla konuşuyordun. Sergini gezerlerken, sonra gazetelerde, hafta sonu dergilerinde, kadın dergilerinde, moda dergilerinde, televizyon kanallarında, radyo programlarında yalnızca işini anlatmak, sergini tanıtmaktan öte bir çaba seziliyordu. Yalnızca bir halkla ilişkiler değildi yaptıkların, sanki konuşarak inanmaya çalışıyordun kendine. Resimlerine baka baka ilerlerken bir diğer ressam kadınla konuşmalarına kulak kabartacak kadar yakınlaştım. Duyduğum kadarıyla sanatçının hayatını eserlerine malzeme yapmasının sözde sakıncaları üzerine son derece sığ şeylerin söylendiği oldukça sıkıcı bir konuşmaydı yaptığınız. Oysa her ikinizin de resimleri başka bir yanıyla hayatlarınızı apaçık söylüyordu. Seçtiğiniz ve sakındığınız hayatlarınızı. Türkiye'nin son 20 yıllık sert dönemeçlerinde kimlik kaybına uğramış, aidiyet sıkıntıları geçirmiş birçok aydın ve sanatçı gibi Belli ki kendinizde hiçbir uzak açınız kalmamıştı ve kendinizi hep başka biri sanıyordunuz. Kendinize biçtiğiniz imajlar varlığınızı ele geçirmişti. Çoktan beridir birer ressam değil, birer kurumdunuz artık. Başlı başına birer kurum, birer marka. Eski solcuların, yeni sağcıların, yuppilerin, borsa zenginlerinin, İtalyan kanepelerinin arkasındaki duvarlara iyi giden resimler yapıyordunuz. 80 sonrasında uluslararası burjuva tanımlarına uygunluk sınavlarına katılan Türk burjuvazisi artık resme de para yatırmaya başlamıştı. Koleksiyoncularını yetiştirme kararı aldı. Yapılan resmin tanımını da belirledi bu. Ressamların çoğu ressam olmayı değil, marka olmayı seçtiler. Dezenfekte edilmiş bir dünya resme egemen oldu. Çok şık, çok steril, iyi paketlenmiş bir dünyaydı bu. Ambalajın ve sunumun her şeyin önüne geçtiği, içi boşalmış bir dünya. Nasıl terimler ve kavramlar içerikleri boşaltılarak anlamı kaybına uğradıysa, resimde ciddi bir varlık nedeni kaybına uğramıştı. Tuvaller ve değerler derin bir boşluğu yaşıyordu. Borsa değerleriyle sanatın en fazla ilişkilendiği alan resim oldu. Resim sanatı doğası gereği en fazla sahtekar barındırabilen sanatlardan biri olduğu için de değer karmaşasından fazlasıyla nasibini aldı. Senin de karının da giysilerinizden, saatlerinizden, takılarınızdan, şemsiyelerinizden, eldivenlerinizden, evinizin döşemesinden başlayan yeni bir dünyaya uyum çabanız çoktan da sıkıcı bir gösteriye dönmüştü. Geç kaldığım bu burjuva yaşamına gündeliği aşan bir telaşla yetişmeye, devrimcilik yıllarında yitirdiğin zamanları telafi etmeye çalışıyor, bütün bunlar özel hayatından, gündelik alışkanlıklarından başlayarak tuvallerine tırmanıyor, resimlerine sıvanıyordu. Resimlerin biricikliklerini yitirmişlerdi. Resim değil mamüldüler sanki. Şimdi az ötemde konuşurken resim sanatında kişisel hayatların hatıra defteri duyarlılığını aşamadığını iddia eden bu iki ressamın bütün resimleri kişisel hayatlarının başka bir anlamıyla çoktan tuzağı olmuştu. Hiçbir eşyanın yerinin neredeyse değiştirilmediği, her şeyin çok sık tozunun alındığı, sözün ve isyanın tükendiği bir dünyanın resimleriydi bunlar. Sanki dünyadaki her şey yalnızca süsleme sanatı için vardı. Acı da, red de, inkar da bir zamanlar yaşanmış olan her şey gibi gerektiğinde derin dondurucudan çıkarılıp bugünler için servis yapılıyordu. Bütün geçmiş çok şık bir tabaktaki egzotik bir garnitüre dönüştürüyordu resimlerinde. Şu anda yan yana duruşları bütün bunları yeniden düşündürdü bana. Örneğin her ikisinin de resimlerinde cinselliğe duyulan nefretin, korkunun ürpertisi vardı. Kıstırıldıkları yatak odalarının, kilitlendikleri kimliklerin ürpertisi. Resimlerindeki tek hayatiyet de buydu ne yazık ki. Sanki hayattan kaçılamıyordu. Kaçabilirler miydi? Kendi sorunsalına hakim olamayan her sanatçının bu sorunsal bağlamında yer alan malzemeyi bilerek ya da bilmeyerek kullanmasının bütün tehlikelerini taşıyorlardı. Başkalarının gözleri için çok açık olan, sorunlarının kendilerine bu kadar saklı olması insanı şaşırttığı gibi zekalarından da kuşkuya düşürüyordu. Ama psikoloji söz konusu olduğunda zekanın nasıl başkalaştığı hatırlanınca sorunu da kullanılacak kavramsal araçları da başka bir yerde aramak gerekiyor. Kendi bilinçlerine yansımamış sorunlarına bir sanat malzemesi olarak el attıklarında olmuyordu, başaramıyorlardı. Yüzleşmenin gücüne sahip değillerdi artık. Kendilerine tanık olmanın şansını yitirmişlerdi. Ansızın kendimi yakaladım. Pek de iyi niyetli olmayan bir biçimde her ikisinin de hayatlarının en küçük ayrıntılarına varana dek defterini tuttuğumu, bir çeşit hayatlarına casus olduğumu fark ettim. Örneğin kadının kocasıyla ilişkisi beni hep düşündürmüştü. Kadının cinsel soğukluk çektiği dedikodularını, daha sonra genç oğlanlara düşkünlüğü dedikoduları izlemişti. Çizdiği hemen her nesnenin bir biçimde cinsel organlardan birini ya da birkaçını düşündürmesi, bu dedikoduları güçlendirmede her zaman kanıt olarak kullanılmıştı. Eskiden sıkı bir solcuyken şimdi çok satan bir gazetedeki köşesinde bütün işi gücü her Allah'ın günü solculara küfretmek olan, solculuktan başka bir şey öğrenmemiş olduğu için de ne yazık ki hala bütün sermayesi solculuk olan, bütün dünyaya karşı öfke ve nefretle yüklü bu kaba saba görünüşlü maço adamla ne yaşayabilirdi ki bu kadın? Diyelim bizim bilemeyeceğimiz kadar çok özeldi yaşadıkları. Peki hayatına niye yansımıyordu bu? Niye diğer bütün yatsıdığımız hayatlara benziyordu hayatları? Alımlı, gizemli, buğulu ya da sevimli, rahat, yumuşak görünme gayretlerine karşın niye bu kadar nefret ve öfke doluydu bu kadın? Mutsuzdu. Uzun süre mutsuzluk kimseye yaramıyordu. Kişiyi başkalaştırıyor, kendine yabancılaştırıyor, onu adeta başka biri yapıyordu. Mutsuzlukla zeka bir araya geldiğinde dayanılmaz bir kötülük çıkıyordu ortaya. Kötüydü bu kadın, bildiğimiz kötü. Yazılarıyla kalabalık ve güçlü bir düşman topluluğu edinmiş olduğunu, bildiği kocasını beyhude yere olmadık kişilere sevdirme gayretlerine giriyor. Aldırmayın onun görünüşüne, hiç göründüğü gibi değildir. Aslında çocuk gibidir, hırçın öfkeli bir çocuk diyerek kocasını sevimli göstermeye çalışıyordu. Etrafa karşı bir eşten çok imaj pazarlamaya çalışan bir menajer görüntüsü veriyordu. Kocasını hiç görmüyordu, ressamdı ve kocasını görmüyordu. Onun resimlerine hep bu duygunun eşliğinde bakıyordum ne yazık ki. Bu tür körlüklerin resimde karşılığını bulmak mümkün müdür bilmiyorum ama yine de başka türlüsü gelmiyordu elimden. Milletin kebap boku diye at takacak kadar ruhunu gördüğü, görebildiği kocasını o bambaşka biriymiş gibi sunmaya çalışıyor, daha kötüsü belki buna kendi de inanıyordu. Birden bütün bu duygular, bütün bu hissettiklerim fazla geldi bana. Ayaküstü yapılan bir konuşmadan, kulağıma çarpan bir iki cümleden kalkarak nerelere gelmiştim, nasıl hızlı bir tırmanıştı bu. Belli ki çok uzun zamandır birbirimize de yaptığımız işlere de bir düşmanlık geliştirmiştik. Birbirimizin hayatlarına casus olmuştuk. Ufacık bir kıvılcım dipte dinlenmiş derin öfkeleri çabucak tutuşturuyor, hele karşılıklı tartışmalarda şiddetli gerilimlere yol açılıyordu. Konuşulmadığı sürece kalbi zehirleyen duygulardı bunlar. Son yıllarda herkes bunlarla yaşıyordu. Kendi yenikliğinde başkalarının ihanetini bulmak yaygın bir eğilimdi. Ki birçok yeniklik de sahiden başkalarının ihanetiyle mümkün olmuştu. Kendimizi oldurmak için verdiğimiz onca mücadele sonucu edindiğimiz değerler çoktan toplum dışına düşmüş, biz daha erdemli, daha onurlu, daha rafine, daha kültürlü, daha ilkeli, daha bilgili olmaya çalıştıkça yaşadığımız toplumun dışına savrulmuştuk. Bizi istemiyorlardı, şimdi yapayalnızdık ve yaşlanıyorduk. Zaman daralıyordu. Bu daha çok hırçınlaştırıyordu bizleri. Yeniklik duygumuzu büyütüyordu. Çevremiz gerçekleşmeyen hayatlarla doluydu, gerçekleşmeyen hayallerle. Bizler mucizelere inanmış çocuklardık. Dağlarda, meydanlarda, sokaklarda, zindanlarda ölüler vermiş, kurbanlar vermiş bir kuşaktık. Tutunamıyorduk, tutunmanın yollarını reddediyorduk. Şimdi şu sergideki her şeyi bu yüzden böyle önemsiyor, büyütüyordum. Kendimi öfkemi çok kaptırmamaya özen gösterdim ama şu sergi ortamı çoktan bir cehenneme dönüşmüştü benim için. Karşı olduğum bir dünyanın insanları çoktandır hayatımızı fazlasıyla kuşatmaya başlamışlardı. Aynı mekanlarda bulunuyor ama farklı gezegenleri yaşıyorduk sanki. Bu böyle sürmemeliydi. Ansızın yıllar öncesindeki bir resim sergisine döndüm. Benim uzaktan tanıdığım, seninse oldukça yakının olan birinin sergisine. Tuhaf bir çocuktu. Melankolik bir saldırganlığı vardı. Çok acelesi varmış gibi yaşıyordu her şeyi. Uzun bir süre ortadan kayboldu. Yaptığı bütün resimleri günün birinde yakarak ortadan kaldırdığı, ardından intihar ettiği söyleniyordu. Siyasetin her tür afiş, pankart, boya işlerini ikiniz yapardınız. Sabahlara kadar size boya kardığım kimi geceleri anımsıyorum derin bir iç sızısıyla. Sizi yan yana çok az görmekle birlikte nedense ilk görüşümde bile onun daha iyi bir sanatçı olacağını, seninse hayatta daha başarılı olacağını düşünmüştüm. Gördüğüm kadarıyla çok çıplak biriydi, hesapsızdı, çocuktu. Hiçbir iktidara talip olmadığı gibi iktidar olsa ne yapacağını bilemezdi. Sense akıllıydın, hesaplıydın, sosyal ilişkilerin güçlüydü. Belli ki dünya sana kalacaktı. O ise içini kavuran ihtirasını yatıştıramamış, bekleyememiş, çoklarının başarısız bulduğu erken bir sergi açmıştı. O sergiye birlikte gittiğimizi anımsıyorum. Herkes hoyratça paralamıştı çocukcağızı. Sense sessiz kalmıştın. Senin sessizliğinin onu diğerlerinin gürültücülüğünden çok daha yaralayacağını biliyordun.